Her telefon hattımızda yazar, şair, müze danışmanı, sörf eğitmeni Nihat Özdal var. Tekrar merhaba.
Merhabalar tekrar.
Evet, hazırladık mı efendim kaynağımızı?
Buldum
şiirle,
kitabımı.
Şiirle başlayalım mı? Hangi kitap bu elimizdeki şu an?
Yük Yeri diye bir kitabım içerisinde. Bu bir toplu şiirler kitabı. Herhalde bir 14 kitap aynı kitap içerisinde. Oradan Hayta kitabından bir şiir buldum.
Evet, o zaman dinleyelim mi şiirinizi?
Olur.
O zaman dinliyoruz efendim. Nihat Özdal şair efendim. Kendi şiirini şimdi kendi sesinden dinleyeceğiz. Buyurun.
Dünyayı biz icat ettik. İlk haritalar çizene kadar dünya yoktu. Okyanus akıntıları ve körfezler ekledik. Önce köyler, sonra imparatorluklar, sonra küçük büyük ülkeler koyduk. Yükseklikler ve alçaklıklar koyduk. Eğriliği ve yuvarlaklığı sonradan bulduk. Dünya düzken daha temkinliydik. Ucundan düşmeye çekiniyorduk. Böyle bir şiir.
Kısa mı kestik acaba? Devam etmedik mi?
Yani devam edebiliriz. Şiirin devamı var.
Evet, aslında böyle bir çok uzun değilse bitirmenizi arzu ederiz biz. Böyle kısa kesmek değil de tam bir şiiri okumanızı arzu ederiz eğer mümkünse.
Dağların bıraktığı boşluğu nehirler, kıyıların bıraktığı boşluğu ise okyanusa yaklaştıkça daha büyük nehirler doldurur. Yolunu bulmadan önce haritada nerede olduğunu bilmen gerekir. Çoğunlukla kaybolsan da sahip olabileceğin tek şey haritadır. Haritalar boşluklarla doldur. Doğa ise bunu sevmez. Erken başlayan kaşifler, kuşları ve diğer hayvanları, sıcaklık değişimini, rüzgar yönlerini, kum ya da kar şekillerini, güneşi, ayı, gökyüzünü, bitki örtüsünü kullandı. Mahsur kalmış ya da kaybolmuş hissedersen sen de ilk bunlara bak.
Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Nihat Özdal telefon attığımızda şair, kendi sesinden kendi şiirini dinledik. Şimdi şiirlerinize baktığımızda hangi unsurlar daha çok ön plana çıkıyor? Mesela nesnelerin ve duyuların çok güçlü bir yeri vardır diyebilir miyiz? Ya da siz nasıl tanımlarsınız?
Yani nesneler de çok var. Az önce okuduğum şiirdeki gibi doğa öğeleri de çok fazla var. Ama ben kimsenin üzerine çok yazmadığı, düşünmediği nesneler, eşyalar üzerine de çok yazıyorum. Mesela Ütü Müzesi diye bir kitabım var. Hı hı. Ütü Müzesi kitabında bir gerçekten fiziksel anlamda antikacılardan ütüler toplayıp onları inceledim. Ama sadece ütünün bir kumaştaki kırışıklığı gidermesi değildi mesela. İnsanın kırışık gidermesi ile ilgili mücadelesini de o kitapta anlatmıştım. Yani pek çok nesne de bir şekilde işte makas gibi, düğme gibi, kumaş gibi şiirime girmiştir. Hani bunlar bahsettiğim şeylerin kitapları var hani böyle. Evet. Ciddi ciddi oturup üzerlerine yazdım. Ama ütü toplar gibi antikacılarda o diğer kitaplar içinde hani bir tarihsel bir kitap yazar gibi işte bir romancının laboratuvara girer gibi araştırdığı şeyler gibi ben bu kitaplarda da ciddi araştırmalar hep yaptım.
Evet. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Şimdi farklı disiplinleri bir araya getirme konusunda da oldukça güçlü bir yaklaşımınız var. Birbirinden uzak gibi görünen ilgi alanlarınızı nasıl böyle bir ortak paydada buluşturuyorsunuz?
Yani işte hep o nehir hikayesine çıkıyor. O akış içerisinde aslında mevzu akmaksa dokunduğun şeyler de çeşitlenebiliyor. Ben bunların hepsine bir şekilde şiir diyorum. O tabii ciddi bir merak duygusu da var işte. O köşe pahlarından bahsettim. Ufacık bir şey ciddi anlamda heyecanlandırabiliyor. Ondan sonra bir şekilde hem araştırıyorsun hem de o heyecanla yazmaya başlıyorsun.
Evet, şimdi biraz bahsettiniz ama koku müzeciliğinden biraz da müzeciliğe bakış açınızı da merak ediyoruz. Müzeciliğe bakış açınızın da alışılmışın biraz dışında olduğu dikkatimizi çekiyor. Özellikle tematik müzecilik alanında da çalışmalarınız da var. Mesela benim dikkatimi çeken şu oldu. Ölü gömme alışkanlıklarına ilişkin bir koleksiyonunuz da var sizin. Bunu nasıl tanımlar, bu koleksiyon duruyor mu hala?
Evet, ben resmi anlamda hani arkeolojikte hem ölü gömme gelenekleri üzerine bir koleksiyonum var, hem de koku kapları, parfüm kapları ile ilgili de bir koleksiyonum var. Ölüm ritüelleri hep dikkatimi çekti. Benim çocukluğumun kahramanlarından bir tanesi Kaptan Cook'tu. Kaptan Cook Karayip Denizi'nde yolculuk ederken işte bir adaya varıyor. O adaya vardığında denizden gelen adamı, adanın yerli halkı çok kendi şeylerinde bir büyücü gibi ciddi anlamlar yüklüyorlar. Sonra denizden gelen adam diyorlar bu adama. Orada birkaç zaman kalıyor. Gitmek istiyor ama gidemiyor da bir şekilde. Sonra oradan gitmeye kalktığında fırtınaya tutuluyor. Geri dönmek durumunda kalıyor. Geri dönünce bu adamın büyüsünün tılsımının olmadığını düşünerekten yerler kafasını falan kesiyorlar. Beni o çocukluk zamanlarında bu hikaye çok etkilemişti. Hani birisinin böyle çok büyük anlamlar yüklenmesi ama bir şekilde çok çabuk da yok olabilmesi. İşte yaşadığımız coğrafyada Mezopotamya, yukarı Mezopotamya tarafları olunca şimdilerde işte Göbektepe'yi görüyoruz, Karahan Tepe var, Sayburç var, başka pek çok taş tepe var. Ölüm ritüelleri çok uzak zamanlarda, 10 bin yıl önce de çok kıymetliydi. Yakın zamanlarda da bizde bir ritüel olarak işte Batı'da birisi ölür, neredeyse o taziye evi geleneği bile yoktur ama işte bizim coğrafyada 40 gün kadar bir taziye devam eder. Halen o ölümle ilişkili ritüeller devam ediyor. İlk çocukluğumda gördüğüm ve halen şu an devam eden hikayeler beni çok etkilemişti. Mezarlardan çıkan bulunan şeyleri toplamaya başlamıştım ölüm ritüelleriyle ilgili. Sonra bir de daha çok gözyaşı şişeleri denir. Ama hani bunlar gözyaşı şişelerinin çoğu, bunlar da mezardan çıkıyor tabii. Parfüm kaplarıyla veya antik dönemin kozmetik kaplarıyla karıştırılır. Onları toplamaya başladım ve bunları ayırmaya başladım. Sanırım ülkenin hani bu anlamda da en iyi, en sıkı koleksiyonlarından bir tanesini toparlayabildim.
Evet.
Yakında da işte bir koku parfüm müzesi açmakta hayalim. Belki bu hayale de yakın durumdayım. Belki bu sene içerisinde böyle bir müze de olacak.
Tam onu soracaktım. Bu koleksiyonları acaba görme şansımız var mı ya da dinleyicilerin sizin görme şansı var mı diyecektim. Hayalinizden bahsettiniz. Peki yine bölge, Halfeti bölgesi mi düşünüyorsunuz müze
Ya
için?
şimdi pek çok yeri araştırdım. Elbette Halfeti çok önemli ama bunun bir müzenin sürdürülebilirliği de çok önemli. Türkiye'de bu anlamda tematik bir müzenin sürdürülebilirliği ilgili iki tane şehir ön plana çıkıyor. İstanbul ve hani bu turist girdisi anlamında, özellikle yabancı turist girdisi anlamında Antalya. Herhalde bu müze Antalya'da açılacak gibi, bu yıl bitmeden de hedefim o şekilde.
Evet. Şimdi asıl ikamet yeriniz Antalya mı sizin?
Asıl ikamet yerim Urla, İzmir.
Ha, İzmir'desiniz, buradasınız.
Evet,
O zaman
evet,
sörfü
evet.
de İzmir'de mi yapıyorsunuz? En zaten müsait yerlerden birisi İzmir, sörf yapma konusunda.
Yani benim orada olmamın en büyük nedenlerinden de birisi Ege'nin İzmir'in, Urla'nın o muhteşem rüzgarları. Sörfü orada yapıyorum ama sörfü orada başlamadım. Türkiye'de ama sörf yapmak için en güzel rüzgarlar Urla'da.
Evet, burada bir de sörf okulunuz var sanırım, yanlış bilmiyorsam.
Sörf okulum Urla'da değil, sörf okulum Hafeti'deydi. Fakat ne yazık ki son depremle beraber bizim işletmemizin de önemli bir kısmı yıkıldı ve belki biraz ara verdik diyelim.
O zaman biraz da sörf ve doğa tutkunuzdan bahsedelim derseniz. Ne zaman başladı sörf tutkusu sizde?
Ya ben yüzmeyi Fırat Nehri'nde öğrendim doğal olarak. Fırat Nehri'nde bizim çocukluğumuzda çok büyük söğüt ağaçları vardı. Bu söğütlerin de dallarının bir kısmı böyle suya değer. Suya değince de acayip kokular verir. Biz işte çocuklar, kendi yaşıtlarım, arkadaşlarım, 2 yaş küçük benim erkek kardeşim de var. Onlarla beraber bu söğüt ağaçlarından suya atlardık. O zaman ben işte belki o su sporlarıyla tanışıklığım o atlayıcılıkla başladı. Çok iyi atlardım. Senkronize böyle takılarla falan suya atlardım. Sonraları ilk önce windsurf, işte rüzgar sörfü. Sonra da kürek sörfüyle tanıştım. Halfeti'de rüzgar istediğimiz kıvamda değil. Çünkü bir kanyondan geliyor. Rüzgarın doğrultusu genellikle sabit. Bu da bazen geri dönüşleri zorlaştırıyor. Fakat rüzgarın zayıf olduğu zamanlarda o kanyon içerisinde kürek sörfü için muhteşem manzaralar veriyor. Sonraları bu kürek sörfüne devam ettim. Bu kürek sörfünü de yaparken işte bizim yukarılarda işte bir Türk Hava Yolları uçuşunda arka tarafta Türkiye ile ilgili görseller döner ekranda. Evet. O görsellerden bir tanesi Rumkale'dir. Rumkale'nin altından biz hem işte o sörf okuluna gelen misafirlere, konuklara, hem kendim ara sıra yaptığım yolculuklarda oradan başlarım. Ta Memluklardan kalma bir köy var, Çekem diye. O Çekem köyüne kadar bir 7-8 kilometrelik bir parkurdan bahsediyorum. Sörf üzerinde kürek çekerekten ayakta çekilen bir spor kürek sörfü. O şekilde devam edersin. Ama Urla'ya gelince uçurtma sörfüyle, kite sörfüyle tanıştım. O bambaşka bir şey tabii. Uçurtma sörfü beline bağlanmış ve keynesten uzanan ipler uçurtmada bir dengeye, aynı zamanda pek çok kasın ve motivasyonun hareket ettiği bir spor. Orada bir şekilde uçurtma sörfü yapıyoruz. Yani su sporlarının pek çoğu beni heyecanlandırıyor. Evet. İçinde rüzgar da var, kürek de var, kimisinde yelken de var. Böyle devam ediyoruz.
Evet, o zaman İzmir'e ne zaman geliyorsunuz? Mesela sadece görev için mi Antalya'dasınız? Yoksa genelde yılın genel 11 ayında, 12 ayında İzmir'de mi yaşıyorsunuz?
Ayda 10 gün 15 gün İzmir'de olmaya çalışıyorum.
Ama ikamet İzmir, Urla.
Evet, Urla.
Dedim ki burada yakalarsak aslında bir gün de stüdyoda ağırlamak isteriz sizi.
Canlı çok güzel olur.
Sohbet ederiz. Hatta bu müze açıldıktan sonra bir haberleşelim bence. O müze açıldığında, projeleriniz gerçek hayata geçtiğinde burada canlı da ağırlamak isteriz efendim.
Şahane olur.
Şimdi bu bir de gastronomi var. Aslında çok konuşacak şeyler var sizinle ilgili de böyle süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Şunu sorayım. Önümüzdeki dönemde üzerinde çalıştığınız yeni projeler nelerdir? Onlardan da bahsedelim isterseniz.
Ben çok yeni bir kitabım çıkacak. Denemelerden, şiirden, mimariden, o gastronomiyle ilgili kitaplardan ufak da olsa bahsettik. İlk defa bir roman yazdım ben. İlk romanım yayınlanacak. Bu da bir 2-3 hafta içerisinde olacak. Bu romanda ne derseniz aslında konuştuğumuz her şey bu romanda olacak. Ornitolog adı romanın. Yani bir kuş gözlemcisinin hikayesi. Şu dönem o beni çok heyecanlandırıyor. Yine bir mimariyle ilgili bir kitabım yayınlanacak. Bu mimari de ilginç bir mimari kitabı. Çünkü tuvalet mimarisi diye bir kitap yazdım ben. Tuvaletler mimaride hep gizli saklı görülmemesi gereken bir unsur olarak değerlendirilir. Evlerin en karanlık yeri tuvaletlerdir. Gastronomi ile ilgili, yeme içme ile ilgili çok şey konuşulur. Çok şey yazılır. Pek çok yemek kitabı var ama şu dikkatimi çekti. Tuvaletle ilgili neredeyse hiç kitap yok. Tuvalet mimarisi ile ilgili ise hiç kitap yok. Ben oturdum. Hem dünyadaki hem ülkemizdeki bu tuvaletleri inceledim. Ülkelerin, kültürlerin tuvalete bakışını, bunların mimarideki yansımalarını bu tuvalet mimarisi kitabında yazdım. Bir de yine yenilerde bir sinemayla ilişkili bir kitabım çıkacak.
Evet.
Eklise diye bir kitap. O da Alain Delon'un en ikonik filmlerinden bir tanesi. Çok eski film. O da önemli film. Sergiler olacak. İşte bir Biennial olacak. Pek çok şey var aslında. Bu radyo programının ufak yine sınırlarına sığmaz sanırım.
Evet, son sözlerinizi alıp veda edelim efendim. Süremiz de bitti çünkü.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli burada sizinle sohbet etmek. Umarım başka yayınlarda tekrardan buluşuruz. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size iyi geceler diliyoruz. Değerli dinleyiciler, yazar, şair Nihat Özdal telefon hattımızdaydı. Kendisinin aktardıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.